Yardımımız
yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Muammer Sun'un temellerini attığı ve 1970'te dinleyiciyle buluşan TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu 50. yılını kutluyor. Koronun tarihi ve çalışmaları üzerine güzel bir söyleşi programımızın ilk dakikalarında sizleri bekliyor. TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Müzikler Müdürü Bahar Dingil ve TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu ses sanatçısı Nilüfer Tatman bizlerle birlikte olacak. 50. yıl coşkusunu birlikte kutlayacağız burada stüdyomuzda. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde yayınımız sürecek. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak ve deyimlerin hikayelerini konuşacağız. Ateş pahası, bam teli, dolap çevirmek, Halep oradaysa arşın burada, kalıbımı basarım gibi deyimlerin ilginç hikayeleri üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor ve ilk müziğimiz Çok Sesli Koromuzdan dinleyeceğimiz bir eser Bülbülüm Altın Kafeste. Bu arada biz de değerli konuklarımızı stüdyomuza alıyoruz.
Thank you.
Kadın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İşte o az önce duyduğunuz muhteşem sesler var ya, o seslerden iki ses şu anda stüdyomuzda. Gerçekten o kadar mutluyum ki. Öncelikle yüreğinize sağlık, öncelikle sesinize sağlık ki böyle güzel eserleri dinleyicilerimize ulaştırmanın mutluluğunu bizlere yaşatıyorsunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Müzikler Müdürü Bahar Dingil Hanımefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve yine TRT Ankara Radyomuzun Çok Sesli Korosu'nun ses sanatçısı Nilüfer Tatman Hanımefendi de bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Bu ses bu kadar güzel nasıl çıkıyor? Şimdi dinleyicilerimiz dinlerken mest oluyor. Biz de mest oluyoruz ama biliyorum ki bu sistemin arkasında çok önemli bir çalışma yatıyor. Biraz 50. yılı konuşacağız. Evet, onun heyecanını yaşıyorum ama o çalışma sisteminden biraz bahsetmenizi rica edeceğim.
Öncelikle ben bir hatayı düzelteyim isterseniz. Biraz önce dediniz ya, bu seslerin arasında bu iki isim de var diye. Çok isterdim. Gerçekten o seslerin arasında koroda olmayı, fiili olarak şarkı söylemeyi çok isterdim. Aslında ben de koro mezunuyum ama mesleki hayatım başka yönde evrildi. Şimdi sadece o birimin, o şubenin yöneticiliğini yapıyorum. Ama tabii ki koro müziğiyle ben de çok haşır neşirim. Belki de koro altyapısına sahip olmam nedeniyle de bu çok sesli koromuzun hem bu koronun yapısına hem de bu koronun devamlılığına ve içinde buna emek veren sanatçı arkadaşlarımıza da saygım büyük.
Ne mutlu, ama bildiğim kadarıyla Bilkent Şan bölümü mezunusunuz,
evet,
değil mi? Yanlışım varsa düzeltin lütfen.
Mezun olabildim ama tekrar söylemek istiyorum işte, herkes yönetici olabilir ama herkes sanatçı olamaz.
Aslında mütevazılık yapıyor müdürümüz. Gerçekten sağ olsun.
Yok, gerçekten öyle. Arkadaşlarımı şimdi sizin vasıtanızla bir kez daha tebrik etmek istiyorum. 50 yıllık bir geleneği canla başla ve çok küçük bir kadroyla yoğun çalışarak devam ettirmeye çalışıyorlar. O yüzden tekrar tebrik etmek istedim yayının başında. 50. yıldayız bildiğiniz gibi.
Evet. Nice mutlu, nice 50. yılları.
Çok çok önemli bir yıl bizim için, 50 yıl. İşte aramızda konuşurken bazen evet 50 yıl, 50 yaş, biz de neredeyse ben 50 yaşına gelmiş bir insanım. Kendimi hala genç görüyorum ama 50 yıl kurumsal bir yapının devamlılığını sağlamak çok çok çok zor bir şey. Çünkü yönetimler gelir, yönetimler değişir, algılar gelir, algılar gider. Yani o yapının devamlılığını sağlamak hakikaten zor bir şey. Bu anlamda TRT yönetimine de teşekkür ediyoruz. 50. yılımızda bize çok büyük bir destek verdiler ve biz de güzel etkinlikler planlamayı başarabildik. Dilerseniz o etkinliklere geçmeden önce koronun kuruluşundan biraz bahsedeyim.
Evet,
biz bu 50.
Evet.
yılı neden önemsiyoruz?
Lütfen.
50. yılda ne vurgulamak istiyoruz? Bu koro neden kuruldu? Ondan bahsedeyim. Aslında bu koro tabii ki 50 yıl önce kurulmadı. Bu koronun kuruluş tarihi 29 Ekim 1923.
Cumhuriyet'in
ilanı. Evet, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte kuruldu aslında bizim koromuz. Atatürk'ümüz ülkemizin birçok problemiyle uğraşırken, savaş sonrası bir toplumu ayaklandırmaya çalışırken, aynı zamanda sanatla da ilgilendi. Her alanda yaptığı yatırımları sanata da yaptı. Müzik mekteplerinin açılmasını sağladı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olarak varlığını sürdüren Riyaseti Cumhur Orkestrası'nın kurulmasını sağladı. Yetenekli çocukları Avrupa'ya gönderdi. O çocuklar orada eğitim alıp ülkemize geri döndüler. Atatürk neden önemsedi müziği? Şunun için önemsedi. Çünkü ulusal deyişleri, söyleyişleri eğer biz modern müzik kurallarına göre derleyebilirsek eğer, evrenselleşme yolunda da çok büyük adımlar atarız diye düşündü. Evet. Gerçekten çok önemli bir düşünceydi ve bu düşüncenin uzantısı ülkemizde birçok sanat kurumlarının, orkestraların, devlet opera balenin, işte bizim koromuzun açılmasına vesile oldu. Koromuzun açıldığı, yani ilk adımlarının atıldığı yıllarda Muammer Hoca'dan dinlediğimiz şeyler bunlar. Onun anılarından şu anda derlediğim şeyleri sizinle paylaşacağım. Bir elin parmaklarını geçmiyordu diyor. Yani müzik öğretmeni sayısı, müzik fakülteleri var idi. Yani müzik mektepleri vardı ve bu okullardan yılda belki iki, belki üç, bilemediniz, beş kişi mezun oluyordu demişti. Kendisi 1969 yılında TRT Yönetim Kurulu'na girdikten sonra bu geleneğe, çok sesli müzik geleneğine, işte bu geleneğin evrimleşmesine katkı sunmak amacıyla böyle bir çok sesli koronun kurulmasını çok çok istemiş. Türk bestecilerinin eserlerinin çok seslendirilip koro tarafından icra edileceği bir koro. Yani kendi topraklarımızın müziğinin Türk bestecileri aracılığıyla evrenselleşip koro aracılığıyla seslendirileceği bir yapı kurmak için çok çok büyük mücadele etmiş. Tabii malumunuz o yıllarda kaynak yok, kaynak sıkıntısı var. Ya maddi kaynaklar da çok kısıtlı. Dediğim gibi korist, yani yetişebilecek korist sayısı çok az. Ve bunun için ülke çapında bir sınav açmışlar. Bu da çok enteresan bir şey. Mesela bu sınavın niteliği de çok ilginç. Bir jüri oluşturulmuş. Öğretmenlerden oluşan, bestecilerden oluşan bir jüri oluşturulup bu jüri Türkiye'yi dolaştırılmış. Yani dememişler Diyarbakır'da dinleyin çocukları ya da işte Adana'da dinleyin.
Alın, merkeze
uzun
getirin.
Gördüklerinizi değil. Alın getirin dememişler. Evet. Yani torpil olmasın. Kesinlikle öyle. Yani gerçekten doğru kriterlere göre alalım, hı-hı, gidelim, dinleyelim demişler. Ve böyle bir sınav sürecinin sonrasında bütün tabii ki o kurumsal sıkıntıların da aşılmasının, bunun kabul ettirilmesinin yönetim kuruluna, bütün bu işleyişin sonrasında da 1970 yılında TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Koromuz kurulmuş. Tabii ki Hikmet Şimşek'in de buradaki büyük çabasını...
İlk koro şefiniz,
evet,
galiba,
evet,
daha doğrusu koromuzun.
Kendisi o sırada yurt dışındaymış, Muammer Hoca onu aramış, koroyu kurduk, şimdi derhal geliyorsun ve çalışmalara başlıyorsun diye. O da koşa koşa gelmiş ve çalışmalar başlamış. Ama yine Muammer hocamızın anlatımına göre biz yetenekleri çocukları aldık. Müzik mezunlarını da aldık. Yaklaşık 56 kişilik bir kadro oluşturduk ama herkes eşit seviyede değil. Kimi müzik biliyor, kimi müzik bilmiyor. Dolayısıyla da koro sürekli bir eğitime tabi tutuluyor. Şan hocalarıyla çalışıyor. Solfej eğitimleri veriliyor. Ve bir iki yıl içerisinde bu koro profesyonel müzik icra eder hale geliyor.
Evet, işte o icracılardan, o güzel seslerden sevgili Nilüfer Tatman Hanım efendi, müsaadenizle dönmek istiyorum. Siz nasıl adımınızı attınız, nasıl karar verdiniz, bu güzel oluşumun içinde nasıl bulundunuz?
Teşekkür ediyorum. Ben liseye başladım da, Cumhuriyet Lisesi'ne. O zaman Süreyya Çağlar isimli bir müzik öğretmenimiz vardı. Ve okulun bir çok sesli korosu vardı. O zamana kadar şarkı söylemeyi seven bir insandım ama çok sesimiz müziği doğru kriterlerle tanışmamı sağladı Süreyya Çağlar. Ben matematik bölümü okuyup bambaşka bir mesleki hayallerim varken, mesleki seçenekler kafamda üretirken çok sesli müzikle tanıştım. 3 yıl boyunca koroya devam ettim ve lise mezuniyetimde şuna karar verdim. Ben TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda korist olacağım. Ve bu nedenle Gazi Müzik bölümüne girdim. O yüzden ben hani dünyanın en şanslı insanlarından biriyim diye düşünüyorum. Hem kendim emek verdim ama hayat da bana bu fırsatı verdi. Tabii bu kolay olmadı. 4 yıl müzik eğitimi aldım. 2 yıl yüksek lisans yaptım. Koro müziği ve koro şefliği üzerine yüksek lisans tezi sundum. Sürekli ya sınav açılırsa ya sınav açılırsa diye hali hazırda kendimi hazır tuttum. Ki sınav açılırsa TRT Çok Sesli Korosu sınavına gireyim. O sınav 2001 yılında açıldı. Yani elbette daha önce açılmıştı ama benim girebileceğim, evet, evet, zaman 2001 yılında açıldı. Ben girdim sınava. Çok az insan alınıyordu. Her ses grubundan, soprano'dan iki, diğer ses gruplarından birer kişi alınacaktı. Ben alto ses grubundayım. Ve o şanslı insan ben oldum. Tabii ki bu hayat amacımdı. Ve de 2001'den beri alto ses grubunda. Şunu belirtmek isterim. Amatör ruhu hiç bırakmadan ama profesyonelliğin içinde kalmaya çalışarak, amatör ruhla birlikte görev demeyeceğim aşkımı, meslek aşkımı elimden geldiğince gerçekleştirmeye çalışıyorum. TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu her zaman TRT'nin, hani derler ya, TRT okuldur. Bence onun en büyük göstergelerinden bir tanesi TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu. Ben aynı zamanda müzik eğitimcisiyim tabii. 5 yıl müzik öğretmenliği yaptım. Halen TRT Ankara...
Gençlik Korosu'nda mı?
Gençlik Korosu yönetiyorum Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nde ama 2000 yılından beri de TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'nun eğitimcilerinden biriyim. Üstelik az önce isminde bahsettiğim Süreyya Çağlar öğretmenimle birlikte ve de Fule Yıldırak arkadaşımla birlikte bu görevi zevkle sürdürüyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu ülkemiz çok sesli müziğine ve çok sesli müzik eğitimine bir okul gibi kaynak ve örnek oldu. Ben biliyorum ki peşi sıra açılan TRT Ankara Gençlik Korosu ki benim 92'de girmiştim üniversiteye başlamamla birlikte. Gerçekten okul gibi çalıştı. Oradaki insanlar mesela başta Profesör Mustafa Paydın olmak üzere ve oradaki amatör ruhla bu işi yapanlar o kadar çok sahiplendiler ki bir dernek kuruldu. Sonra amatör korolar halen kuruluyor ülkemizde. Pek çok çok sesli amatör koro var. Bu hakikaten çok önemli.
Demek ki bu kadar ilgi var ki kuruluyor.
Bu ilgi var ama işte şunu belirtmek istiyorum. Hakikaten TRT okul olduğunu çok sesli müzik alanında TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'yla kanıtlamıştır. Yani sanatsal kimliğimiz, az önce Bahar Hanım'ın bahsettiği Atatürk'ün kendi müziğimizi evrensel boyutlarla dünyaya tanıtmak misyonunun yanında Türk eğitim sistemine, müzik sistemine hem kültür olarak hem de müzik eğitimine gerçekten önderlik ve öncülük yapmıştır. Bu sayede şu anda Türkiye'de hatır sayılır bir amatör ruhla çok sesli müziğe sahip çıkan, mesleği müzik olmayan ama çok sesli müziğin içinde bulunan pek çok koro var. Bir sürü festival var ülkemizde. Evet. Uluslararası festivaller başladı. Çok sesli koro festivalleri. Bu yüzden TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Çıkış noktasının burası olduğunu düşünüyorum.
Evet, beni çok sesli koroda en çok etkileyen nedir biliyor musunuz? Hani o akapella olarak ifade ettiğimiz hiç enstrüman yok. Yalnızca insan sesine dayalı ve siz o anda bir müziğin içindesiniz ama enstrüman yok. Yani bu çok inanılmaz bir şey gibi gelir bana.
Sizler enstrümansınız. İşte o insan sesleri enstrüman değil mi?
İnsan sesinin çok farklı, çok güzel. Çalgı müziğinden en farklı tarafı ruhun sesi aslında.
Ne güzel ifade.
Yani gerçekten ruhun sesi o. Her insanın kendi ruhu var, kendi karakteri var, kendi ses tınısı var, rengi var ve onların hepsinin bir araya gelerek oluşturduğu duygu o yüzden çok farklı bence. İnsan sesinin doğası, çocuk sesinin ayrı, koroyla birlikte olunca o tınılara ulaşmak gerçekten çok etkileyici oluyor.
Evet, tabii şunu da vurgulayalım. Hani çocukluktan beri dediniz, çocuk korosunda aynı zamanda yönetmenliğini, daha doğrusu şefliğini yapıyorsunuz.
Eğitimcilerinden bir tanesiyim. Süreyya Çağlar öğretmenimiz.
Selam olsun Süreyya Hoca'ya da. Şimdi çocuk yaşta bu eğitimin alınıp da sonra ileri yaşlara taşınması da çok ayrı bir kıymet. TRT Ankara Radyosu'nun ve tabii ki diğer radyolarımızın, İzmir Radyosu, İstanbul Radyosu, bu anlamda çocukları geleceğe taşımak ve yetiştirmek anlamında çok önemli görevler üstleniyor. Hani kendi adıma teşekkür ediyorum. Ben de bir süre bu korolara devam etmiş biri olarak Ankara Radyosu'nun çok önemli korolarında görev yapma şansına sahip olmuş biri olarak size gerçekten kendi adıma çok teşekkür ediyorum.
Hep birlikte aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TRT'ye teşekkür etmek lazım. Evet. Bu geleneği sürdürdü. Bizler gelip geçeceğiz. Koristler de öyle, eğitimciler de öyle. Asıl olan bu kurumların bu amaçlar doğrultusunda sağlıkla geleceğe taşınması.
Evet.
O yüzden biz TRT Genel Müdürlüğü'ne ve de Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etmeliyiz diye düşünüyorum.
Yine o zaman bu çok teşekkürü doğru. Bir eserle dinleyicilerimize ulaştıralım. Türkülerin o dönüşüp de çok sesli müzik formunda söylenmesi de beni gerçekten çok etkiliyor. Eğer sizin de hani eğer içinizden gelir ve bu tarz bir müziği de dinleyicilerimize ulaştıralım derseniz yine bir türkü formumuzu çok sesli koro edasıyla seslendirelim, dinleyicilerimize ulaştıralım.
Tabii ben şeyden de bahsetmek isterim. Sanatçı duyarlılığıyla, emeğe duyarlılıkla bu konuşma çok heyecanlı, pek çok şey konuşuyoruz. Programın başında dinlediğiniz eser Bülbülüm Altın Kafes'te pek çoğumuzun bildiği gibi Atatürk'ün çok sevdiği türkülerden bir tanesiydi. Ve Atatürk'ün de tam Bahar Hanım'ın bahsettiği kendi müziğimizi evrensel boyuta taşımak maksadıyla rahmetli Nevit Kodallı, Türk bestecileri, Türk beşlerinin ikinci kuşak bestecisi. Bu sebeple sebeple bestelemişti ve dinlediğimiz kayıt yaklaşık 43 yıl öncesine ait.
Ne kadar TRT Ankara taze, Radyosu ne kadar çok güzeldi.
TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun ilk elemanlarının ve ona çok emek vermiş ve TRT Ankara Çok Sesli Korosu'nu evrensel boyuta da getirmiş çok değerli, onu da rahmetle analım, Walter Strauss yönetimindeydi. Evet. Bunu da belirtmek isterim. Özellikle onunla başlamak
istedik. Sıradaki eserimize hemen bakayım. Bu sefer Entarisi Al'a benziyor. Yine bir türkü.
Evet. İsterseniz dinledikten sonra ya da öncesinde
dinledikten
onunla da
sonra
ilgili
da, birkaç dinledikten bir şey söylemek sonra konuşalım. Isterim. Zevkle dinleyeceğiz tabii çünkü. Ki. Buyursunlar. Sevgili dinleyicilerimiz, biz de sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Müzikler Müdürü Bahar Dingil ve TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu Ses Sanatçısı Nilüfer Tatman hanımefendiler birlikte hem 50. yılın coşkusunu kutluyoruz hem de birbirinden güzel eserler dinliyoruz. Ben bayılıyorum. Ben gerçekten sanatçılarla birlikte bu stüdyoda sizlere sesleniyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum.
Çok
İnşallah aynı mutluluğu siz de taşıyorsunuz.
Bizim için de çok kıymetli bizi burada konuk etmeniz. Çok teşekkürler. Dinlediğimiz eserle ilgili bir şey söylemek isterim. Entarisi Al'a benziyor. Gürkan Sürmen'in türkü düzenlemesiydi. Gürkan Sürmen TRT Ankara Radyosu'nun ilk elemanlarından 1970 yılında alınan o bir sürü eğitimden geçip sonra
Bahar Hanım'ın bahsettiği şehir şehir dolaştığı
süreçte o ilk elemanlarından, yani 50 yıl önceki ilk elemanlarından. Ben de çok şanslıyım ki 2001'de girdikten sonra bas grubundaydı. Alto'nun arkasında oturur bas grubu. Onun sesi ve de rahmetli Öner abinin, o da bas ve aynı şekilde o da ilk elemanlardan, Gürkan abinin ve onun sesleri her zaman bana bir güven vermiştir. Koroyu sahiplenmişlerdir. İkisine de rahmet diliyorum. Gürkan Sürmen'in eseriydi bu. Aynı zamanda koronun içinden Öner abinin de besteleri vardır. Başka değerli sanatçılarımızın da çok sesli düzenlemeleri var. Bu tip üretimleri de oldu. Yani koro müziği repertuarına da katkı sağladılar. Bu eser de onlardan bir tanesiyle. Evet, rahmetle anıyorum bütün kaybettiğimiz sanatçılarımızı.
Evet, onlar hiçbir zaman kaybolmuyor ki. İşte sesleriyle, ruhlarıyla hep birlikte bizimleler. Hani tam bu esere girmeden önce söylediniz ya, Türk eserlerinin, belki türkülerin bütün dünyada tanınabilirliğini artırıyor aslında çok sesli müzik.
Kesinlikle.
O kadar haklısınız ki. Belki bu biraz önce dinlediğimiz türkü formunda bir yabancı memlekette seslendirsek mutlaka etkilenirler, ama onların çok sesli koro ve çok sesli müzik formuyla seslendirdiğimizde farklı bir hissiyatı oluyordur diye düşünüyorum. Hı-hı. Amaç da bu olsa, hı-hı, gerek, öyle değil mi?
Hı-hı. TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu repertuarında başta tabii Türk bestecilerinin eserleri ve türkü düzenlemeleri olmak üzere koro repertuarının, koro edebiyatının hepsine hakim bir koro. Tabii ki koro edebiyatını seslendirmek çok önemli. Biz de Türk olarak bu dünyanın içindeyiz diyoruz. Ama bir de başka bir renk sergilemek için Türk eserlerini, türkülerimizi çok seslendirerek yabancı müzisyenlere ya da yabancı dinleyicilere aktarmak, inanın çok etkili oluyor. Çok etkileniyorlar. Özellikle mesela caz dinleyenler Türk müziği çok seslendirilmesinden çok etkilenirler. Çünkü caz akorlarını rastlayabilirsiniz Türk müziği çok seslendirilmiş eserlerde. Çok dikkat çeker.
Evet.
Çok önemli.
Tanıtım anlamında da gerçekten, evet, çok kıymetli. Bu arada eserler demişken dün değil, bir önceki gün galiba. Hı-hı. Pazartesi, pazar günü müydü? 50. yılı kutlamaları kapsamında çok sesli koromuzun harika bir konseri gerçekleşti. O konserle çok ilgili detayları da lütfen öğrenmeyi çok arzu ederiz. İzlemeyi çok isterdik ama ne yazık ki sanıyorum internet üzerinden yine izleme şansımız olur mu?
TRT gösterirler 2 mi? Konserimizi yayınlayacak. Belki de konserimizin yayınlanacağı tarihte tekrar bir duyuru geçeriz. Kaçıran, dinlemek,
çok,
izlemek
çok,
isteyen
çok güzel olur.
Müziksever dinleyicilerimiz için. Evet, konserimiz 16 Şubat pazar günü gerçekleşti ama hazırlık süreci tabii ki çok daha öncesine dayanıyordu. Değerli koro arkadaşlarımız yaklaşık 2 aydır bu program için hazırlanıyorlar. Tabii 50. yıl gala konseri dediğinizde o 50. yıl size son derece büyük bir sorumluluk yüklüyor. Gerçekten hem o 50 yılda akapella koro geleneğinin bugün geldiği noktayı anlatabilmek, bu öyküyü anlatabilmek, hem de 50 yıl içinde bu geleneğin bugüne gelmesine vesile olmuş tüm emektarlara da bir vefa, evet, olabilecek bir konser, bir etkinlik gerçekleştirmenin sorumluluğuyla yola çıktık diyebilirim.
Muammer Sun da izledi galiba, değil
tabii
mi?
Tabii ki. Değerli hocamızı olmazsa olmaz dedik, mutlaka konsere davet ettik koromuzun kurucusunu. O da sağ olsun kırmadı bizleri. Üstelik kendisi gerçekten hastaneden yeni çıkmıştı. Sağlıkla ilgili bir takım problemleri vardı. Dinlenmesi gerekiyordu.
Ona rağmen
sağ olsunlar, onur duyduk, şükran duyduk, kalktılar, geldiler eşiyle birlikte. Ve bir diğer özel konuğumuz daha vardı. Müfide Özgüç, koromuzun ilk şan pedagogu. Hem Muammer hocamız hem de Müfide Hanım onur konuklarımız olarak geldiler, bizi izlediler, bizi yalnız bırakmadılar. Biz de onlara güzel bir konser programı sunmaya çalıştık. Farklı geleneklerden, farklı koro yazısı geleneğinden örneklerle. Koromuzun tarihinde önemli bir yer tutan Bujor Hoynik, koromuzun en eski yaşayan şefi de bizlerle birlikte oldu. Konuk şef olarak o konserde daimi şefimiz Elnara Kerimova'nın yanı sıra yine koromuzun şan pedagogu Gianpaolo Vesela vardı sahnede. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın şefi Burak Düzün, Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi Sunay Muradov ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Rengim Gökmen de bu özel etkinlikte bizimle beraber oldular sahnede diğer konuk sanatçılarımızla birlikte.
Ne kadar güzel, kim bilir ne kadar heyecanlanmış, ne kadar etkilenmişlerdir. Hele Muammer Sun'un o anda yanında olup da o gözlerindeki ışıltıyı birebir yaşamayı çok arzu ederdim. Çünkü biliyorum ve hissediyorum ki işte benim öğrencilerim, işte benim çocuklarım diye hepinizi kucaklamış olsa gerek. Kim bilir neler düşünmüştür. Çünkü yıllar önce kendi kurduğu koro ve işte 50 yıl sonra böyle güzel bir yer. Ne büyük bir onur.
Kendi kurduğu, kendi kurduğu ilk koro, sonrasında hem hani koronun yankıları hem de Muammer Hoca'nın emekleri vesilesiyle Türkiye'de birçok koro kuruldu.
Evet.
Yani bakın bizim koromuz gibi, bizim koromuz ilk akapella koroydu ve muadili bir koronun kurulabilmesi için Kültür Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu tam 18 yıl geçmesi gerekti ülkemizde. O yıllar içerisinde bilinen tek devletin bünyesinde çalışan akapella koroydu. Bu tabii çok önemli bir şey ama o geceden Muammer Hoca'nın duygulanımından kim bilir ne kadar duygulanmıştır dediniz ya, çok özel bir enstantane vurgulamak istiyorum. Buyur. TRT Genel Müdürümüz İbrahim Eren de katıldı konsere. Onlar da teşrif ettiler, sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmadılar. Muammer Hocamız protokolde oturmayı sevmez. Onun bir sırası vardır. CSO salonunda F sırası. daha arka taraftadır. Ve Müfide Hanım da orada oturdu Muammer Hoca ile birlikte ve değerli genel müdürümüz onlarla birlikte oturmak istedi. Onların arasına oturacağım ben dedi. Bu da büyük bir vefa örneği
ya.
Bizim için değerlerimize değer kattı. Ona da gerçekten çok çok ve bütün TRT yönetimine katkıda bulunan basın da çok ilgi gösterdi. TRT'nin kendi haber kaynaklarında da sıkça duyuruldu ve tıklım tıkış bir salonla harika bir konser gerçekleştirdik.
Gerçekten kapıları kapanmadı. Herkese çok teşekkürler.
Olağanüstü bir gündü. Bizi, katkı sunan herkese.
Çok özel bir anımızı ne hep mutlu. Birlikte paylaşmak ayrı bir güzellikti.
Bizim için de gerçekten çok büyük mutluluktu. Evet, orada onlarla ve sizlerle olmayı gerçekten çok arzu ederdik ama şu anda buradasınız, stüdyomuzdasınız. İnanın o anı ben kendi adıma bir kez daha yaşadım. Eğer dinleyicilerimize de yaşatabildiysek ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza
katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Heyecanımızı, bu güzel anımızı bizimle paylaştığınız için.
Bizim için de çok büyük mutluluktu. Nice nice 50 yıllara, nice nice asırlara temennim. Hep devam etsin. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Müzikler Müdürü Bahar Dingil ve TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu Ses Sanatçısı Nilüfer Tatman Hanımefendiler stüdyomuzdaydı. Çok güzel dakikalar paylaştık. Ben zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. İşte sanatın gücü bu olsa gerek. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bugün bizimle olduğu ve bu 50. yıl coşkusunu hem bizlerle hem de siz kıymetli dinleyicilerimizle yaşama fırsatını sundukları için. Ve tam da bu dakikalarda bir eseri daha sizin gibi kıymetli sanatçılarımızın sesinden ulaştıracağımız bir eseri daha dinleyicilerimize armağan ederek sizlere veda edelim.
Muammer Sun hocamızdan bahsettik. Onun eseri yine 50 yıl önce kurulan koromuzun sesleriyle Walter Strauss yönetimde Bir Dalda İki Elma'yı dinleyeceksiniz.
Çok teşekkür ediyoruz. Zirenize sağlık. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bir dalda iki elma.
Kızlar, canım kızlar, güzel kızlar, oy.
Nereyi al?
de görmez olaydım. Benzini sarı gördüm. O
sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş buldum.
Deyimlerin hikayelerini merak ediyor musunuz? Tam da şimdi Hayatın Sesleri'nde.
Evet, bugün deyimlerin hikayeleriyle birlikte geldik. Çünkü günlük hayatımızda konuşurken kullanıyoruz ama belli anlamlara karşılık geldiğini de biliyoruz. Ama bazen o deyimlerin doğuşu başka bir anlamdan beslenerek doğuyor. Biz anlamlarını değiştirmiş oluyoruz. O yüzden hikayelerine bakmak hem anlam dünyamızı zenginleştirdiği için iyi bir şey, hem de deyimi üretmek bir dil için nasıl söyleyelim? Çok kolay bir şey değil. Kültür tarihinizde yoğrula yoğrula deyimler oluşuyor. O yüzden hikayelerini öğrenmek bir dilde neyin deyimleştiğini anlayabilmek için de iyi bir yol gösteriyor.
Yani neyin kalıplaştığını aslında.
Evet, evet.
Mi?
Nereden beslendiğimiz.
O zaman ateş pahasıyla başlayalım mı?
Başlayalım. Ateş pahası, paha sözcüğünden başlayalım. Paha sözcüğü pahalı dışında kullanılmıyor artık bizde.
Evet.
Günlük Türkçe'de pahalı dediğimizde.
Ya da paha biçilemez. Evet. Paha.
Aslında Farsça baha. Karşılığı, ederi demek. Sadece para anlamında da değil, bunu da söyleyelim. Bir bedeli anlamında da bir karşılığı, ederi. Giderek fiyat anlamında kullanılmaya başlanmış. Bize de öyle geçmiş zaten. Ateş pahası bir eski padişah ve köylü hikayesine dayandığı söyleniliyor. Devrim padişahı ava çıkar mahiyetiyle birlikte bir ceylanın peşine takılırlar. Fakat ceylan avcılardan ustadır. Kaçar da kaçar, ormanın epey bir derinliklerine doğru giderler. Geç bir vakit olmasına rağmen avı kaçırmamak adına peşinde devam ederler. Ama ceylan kaçar ve padişah ve mahiyeti ormanın bir yerinde kalırlar. Yağmur da yağmaya başlar. Hava çok soğur ormanın içinde. İşte kendilerine ne yapacağız, nerede konaklayacağız, şuraya mı bir çadır otağı kursak, şöyle mi yapsak diye gezerken bir köylünün evine denk gelirler. Padişah der ki, kim olduğumuzu söylemeyelim, Tanrı misafiri diyerek girelim kapısından, geceyi burada geçirelim, kimseye hitap etmesin. Böylelikle döneriz yarın. Köylüyü de hem rahatsız etmeyiz, hem de hani kendi güvenliğimiz açısından,
evet,
da
çok rahat oluruz.
Dolayısıyla kapıyı çalarlar, Tanrı misafiri olarak girerler. Fakat köylü görmüş geçirmiş bir köylüdür. Sultanın sultan olduğunu anlar ama kendisine belli etmez. Çünkü kendileri söylemeyince açık bir söz söylemeyi uygun görmez. Ama ona göre bir hizmette bulunur sultan evinin misafiri padişah olunca. Genişçe bir odasının büyükçe bir ocağı vardır. Ocağın içine odunu yığar ve yakar. Har har. O harlı ateş bütün günü dışarıda at üstünde avda geçirmiş olanlara çok iyi gelir. Özellikle padişaha.
Padişahın yanındaki vekil harcı der ki memnun musunuz efendim ateşten, işte rahatınız yerinde mi? O da der ki çok memnunum, bu ateş nereden baksam 1000 altın eder. İşte ağırlanırlar, ev sahibi onlara bir takım evinde olan yiyeceklerden ikram eder. Ertesi gün gün ışır, hava berrak, yola çıkacaklardır. Vekil harç der ki işte sen bize bir hizmette bulundun, yemeğini de yedik, hakkını helal et ama biz sana 3-5 altın bir şey verelim. Köylü de der ki doğrudur, hakkımı helal edeceğim ama 3-5 değil, benim hakkım 1000 altındır. Bunun üstüne derler ki ne kadar büyük bir para, hani 1000 altını sen hayatında gördün mü acaba? Köylü der ki evimde sultan ağırladım, sultanın sözünün üstüne söz söylemek bana düşmez. Sultan ki 1000 altın demiş, ben artık başka bir fiyat belirtemem, paha belirtemem, ateşin pahası 1000 altındır diyerek 1000 altına almış ve sultanı da evinden ağırlamış. Bugün bizim ateş pahası dediğimiz şey aslında biraz da böyle bir hikayeden geliyor.
Güzelmiş ama.
Yani herhangi bir şeyi çok pahalı anlamında kullanıyoruz bugün. Ateş pahası çok
pahalandı.
O ateş pahası aslında böyle bir ateş pahası. Yani ederinin çok üstünde beyan edilmiş bir bedele karşılık geliyor.
Evet, evet,
sultan çok... sözüdür, ben üstüne söz söyleyemem demiş. Bir başka deyimimizi paylaşmak isterim mümkünse. Bu da çok güzel. Bizim sanatla ilgili el basması sofra bezlerini dinleyicilerimiz bilirler. Anadolu'nun işte çeşitli desenleri, tercihen eskiye gidecek olursanız pamuklu beyaz örtünün üzerine ahşap baskılarla, evet, baskı yapılır ve onlar da sofra bezi olarak kullanılır. Bugünlerde biraz daha turistik Hitit sembolleri kullanılıyor ve daha çok fabrikasyon ama hakikisi basmanın ustasının kendi kalıplarına ahşaptan oyarak desenlerini oluşturduğu ve kumaşı gerip işte üstüne belli boyalarla baskı yaptığı, kök boyalarla baskı yaptığı bir tekniğe dayalı. Kalıbımı basarım şöyle bir hikayesi var. Her bir baskı o baskının sahibi olan ustanın imzası gibi aynı zamanda. Hatta kendi adının da içinde geçtiği ya da lakabının da, ustanın lakabının da içinde geçtiği bir baskı kalıbı daha var. Kalıbımı basarım, biz bugünlerde yani işte sözüme çok güveniyorum, doğrusu budur anlamında kullanıyoruz. Ama geçmişte özellikle ahilik döneminde basma ustaları kalfalarına ustalık verecekleri zaman yaparlarmış. Yani o kalfanın yaptığı işe o kadar güveniyorum ki ben ona kalıbımı basarım.
Evet.
Böyle bir tören var, seyran var. Diyorlar ki ustaya işte falanca kalfan için ustalık hakkı var mıdır? Vardır. Kalıbını basar mısın?
Basarım.
ve böylelikle işte çıraklık, kalfalık, ustalık devam ediyor. Kalıbını basmak buradan geliyor. Geçenlerde bir yerde öğrenme fırsatım oldu. Kastamonu'da 50 yıl önce 137 baskı ustası varken bugün sadece bir kişi kalmış. Dolayısıyla da kalıbını basmak bugün biraz böyle bir argo gibi de algılanıyor deyim olarak. Ama maalesef çok farklı bir kültür tarihine dayalı kökeni var. Ve bizim özellikle çeviri yapılması gerektiği zaman bunları bilmemiz gerekiyor.
Evet.
Yani kalıbımı basarım biraz böyle bir sokak ağzıyla söylenmiş bir söz değil.
Ve kabadayı ağzıyla, evet, değil mi?
Tam tersine bir ustalıkla ilgili bir geçmişi var. Tabii günlük Türkçe'de kaç kişi bunun farkındadır ya da yazar bunun farkında mıdır onu ayrıca değerlendirmek gerek. Ama eğer bir kişi yazarsa farkına varmalı ya da çevirmense bunu biliyor olmalı. Bir diğer deyimimiz var. Bugünlerde Suriye'yi hep siyasetle ilgili konuşuyoruz. Hatta ben bu deyimle ilgili bakmak istedim. Maalesef ulaşamadım bile internet üzerinden, arama motorlarında çıkmıyor bile çoğu zaman detaylar. Çünkü günlük siyaset maalesef önde. Halep oradaysa Arşın burada. Geçmişte Halep pazarına gitmek büyük bir nasıl söyleyelim? Bir üstünlük göstergesi. Yani bugün dünyada nereyi görseniz bilemiyorum tam karşılığı neresidir ama varsayalım işte New York'ta bulunmak gibi bir şey. Çünkü Halep pazarı öyle bir
çok
pazar
zengin
ki,
bir pazar.
Hem çok zengin hem çok kavuşma noktası, baharat İpek yolunun, baharat yolunun kavuşma noktası İstanbul'un küçük kardeşi Halep. Dolayısıyla da Halep'te bulunmak kıymetli bir şey bir tüccar için. Çünkü Halep'teyseniz, Halep'te bulunabiliyorsanız.
Orada sergi açabiliyorsunuz, kıymetlisiniz.
Güçlü bir tüccarsınız evet. demektir. Arşından da bahsetmemiz lazım. Halep oradaysa arşın burada demek için. Bir arşın çeşitli arşınlar var geçmişte. Çarşı arşını var. Mimar arşını var.
Çarşı, uzunluk ölçüsü
evet,
aslında.
Arşın metre gibi evet. söyleyebiliriz. Bir çarşı arşını bizim bir metreden küçük 68 santime falan denk geliyor. Mimar arşını 75 santime denk geliyor. Bir de ipekli kumaşlar için yapılan bu endaze de denilen bir küçük arşın var. O da yaklaşık işte 65 santime falan denk geliyor. Halep'i görmek biraz önce söylediğim gibi bir üstünlük, bir tür ticari kariyer. Yine küçük bir kasabadan bir esnaf Halep'e düşmüş yolu nasıl olduysa. Geri döndüğü zaman memleketine Halep'e gitmiş olmaktan dolayı çok memnun. Ahaliyi etrafına toplamış anlatıyor. Bir nevi av hikayesi gibi diyebiliriz dinleyicilerimiz evet. için. İşte ben Halep'teyken şöyle yaptım, Halep'teyken böyle yaptım, işte Halep pazarında bunu yaptım. Bir koşmaca kovalamaca hikayesi anlatmaya başlıyor ve başlıyor anlatmaya işte adam kaçtı. Peşinden ben koştum, şöyle bir zıpladım. Nereden baksan işte üç arşın
Yol gitmişim.
Fakat üç arşın yaklaşık 2 metre. Bakıyor ki ahali bunu kabullendi, arttırıyor. Diyor ki nereden baksan 5 arşın atlamışlığım var. 5 arşın yaklaşık 3,5 metre hayal edebilirsiniz. Baktı ki ahaliden bir cevap yok. Yani bir şaşırma görmüyor. Gücünü topluyor. Diyor ki sonra diyor adam köşeyi döndü. Ben de peşinden gittim. Nereden baksan 15 arşın atlamışlığım var diye. 15 arşın yaklaşık işte 10,5 metre gibi bir şey. oradan biraz iş bilen birisi diyor ki sen hayatta 15 arşın atlayamazsın yani. Anlatma bize boşuna. O da diyor ki hayır atladım Halep'te ben 15 arşın atlamışlığım var. O da diyor ki tamam Halep oradaysa arşın burada. Ölçmesi bizden.
Hadi atla.
Hadi atla. Halep oradaysa arşın burada hala... Çok abartılı anlatılan ya da vaat edilen ya da uygunsuz bir takım nasıl söyleyelim neredeyse doğru olmayan hadi söyleyelim yalan ifadelere karşılık olarak kullanılan bir deyimdir.
Aslında çok da yanlış olarak kullanılmıyor şimdi.
Devam ediyor evet. Halep oradaysa arşın burada hala devam eden bir deyimimiz. Bir diğer deyimimiz var. Dolap çevirmek. O da konak geleneğiyle ilgili. Eskiden konaklarda özellikle haremlik selamlık söz konusu olduğunda gönlünüzü birisine kaptırdığınızda açıktan görüşmeniz mümkün değil. Dolap dediğimiz şey bugünkü o dolap açılır kapaklı dolap değil.
Dönen silindir, dolap. Evet.
Servis aparatı diyebiliriz kabaca. İşte bir misafir beyefendi, genç bir beyefendi geldiğinde evin kızıyla haberleşmek isterse dolaba bir
mektup mu?
Evet. Mektup, aşikane bir şiir, bazen lokum, bazen efendim işte bir çiçek koyması mümkün. Cevabında da yine uygun bir şekilde çiçekler de anlamlı. Uygun bir çiçek ya da işte güllü bir tatlı ya da örneğin bir yanık tatlı alması mümkün.
Senin için yanıyorum.
Evet, dolap çevirmek bugün usulsüz bir iş yapmak, bir kimseye çaktırmadan sistemi alt üst etmek vesaire gibi kullanılıyor ama aslında çok romantik bir deyim.
Evet. Eskisi gibi kullanılsa aslında ne kadar güzel anlamları varmış. Evet kimi deyimler eskiden olduğu gibi yine hala aynı duygusuyla ve hissiyatıyla günümüze ulaşmış ama bazıları biraz dönüşerek gelmiş. Aslında deyimlerin de belki de o macerayı aşmaları gerekiyor ki günümüze kadar bir şekilde söylene
günümüzden
gelsinler.
Günümüzden neye geleceğe ne deyim kalıyor aslında ona da bakmak
evet,
lazım.
O da çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ateş pahası dolap çevirmek Halep oradaysa arşın burada. Efendim bugün sihirli sözcükler köşemizde. Deyimlerin hikayelerini konuştuk. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Atali kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Bu
neyse adımız yemekleri
hazırlayarak özel yemek. Hayatın sesleri.